Ayrım 24. Sayfa 187. 1-2. Aydınlanma. Kant'ın yaşadığı çağın 18. yüzyıl Almanya'sında filozof ve düşünürleri derinden etkileyen akım aydınlanmadır. Aydınlanma filozofları her şeyden önce hakikatin ilk belirleyicisi olarak aklı görmekte, aklın otoritesi altında imana değer biçmektedirler. Onlara göre akıl, dinden ahlaka, doğadan insani hallere kadar her şeyin doğrulayıcısı ve eleştiricisidir. Böyle bir düşünce örgüsü içerisinde akıl, modern bilime büyük saltanat sağlamış, buna mukabil yaşam ve özgürlükler alanını daraltmış, insanlar arasında ahlak ve Tanrı'nın gücünü, otoritesini azaltmıştır. Bununla birlikte 18. yüzyıl sonlarına doğru bazı filozoflar, parantez aç, mesela romantik filozoflar, kapa, aklın her şeyi belirlemede bir otorite olup olmadığını sorgulamaya başlamıştır. Dipnot 8. Copleston, Kant, Çev, Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul 1989, S-338-341, E. Kasirer, AGE, S-417-418. İşte Kant'ın yetiştiği Almanya'nın fikri havası neredeyse akla iman aşamasına ulaşmış görünmektedir. Elbette Kant da bu yeni yapılanmada aklın merkezi bir öneme sahip olup olmadığı düşüncesiyle yüzleşmiş, bir yandan aydınlanma aklının savunmasını yaparken, diğer yandan aklın romantizm üzerine yaptığı saldırılara da kayıtsız kalmamıştır. Sayfa 188. Kant, "Aydınlanma nedir?" başlıklı yazısında aydınlanmayı şöyle tarif eder. Aydınlanma, insanın kendi suçu, mesuliyeti, kabahati ile düşmüş olduğu olgun olmama, immaturity durumundan kurtulmalıdır. Olgun olmama, insanın başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kendi anlayışını kullanamaması demektir. Bu olgun olmama durumuna düşmenin mesuliyeti insanın bizzat kendindedir. Bunun nedeni de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aranmalıdır. Bu yüzden aklını kullanma cesareti göster sözü şimdi aydınlanmanın parolasıdır. Dipnot 9. Kant, An Answer to the Question, What is Enlightenment? S. 2. E. S. E. R. V. E. R. Nokta. Ork bölü P H I L O S O P H Y bölü Kant. Aydınlanma düşüncesine ılımlı yaklaşmasına rağmen Kant da akla sarsılmaz bir şekilde inanmakta ve aklın belirleyici bir otorite olduğunu düşünmektedir. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Dipnot 10. Kant, AGE, S2. İnsanlığın bir bütün olarak başkalarının rehberliği olmaksızın dini konularda kendi aklını iyi bir biçimde ve güvenilir bir şekilde kullanmasını sağlayacak ya da duruma getirilebilmesi için alınması gereken daha çok yolumuz var. Kant, aydınlanma felsefesinin etkisi altında, "Ne var ki her yandan aklınızı kullanmayın" diye bağırıldığını işitiyorum. Subay, "Düşünme, eğitim yap." Maliyeci, "Düşünme, vergini öde." Din adamı, "Düşünme, inan" diyorlar. Parantez içinde, "Fakat siz, İstediğiniz kadar ve istediğiniz konular üzerinde düşünün" demektedir. Dipnot 11. Kant, AGE, S3. Aydınlanma ve çocukluk dönemi din eğitiminin pietizm, Kant'ın din felsefesini doğrudan etkilediği kesindir. Bizim bu makale kapsamındaki amacımız Kant'ın eserlerinde pietizm ve aydınlanmanın izlerini aramak değil, onun din felsefesinde doğru dine nasıl bir kriter getirdiğini tartışmaktır. Bu nedenle Kant'ın din felsefesini etkileyen söz konusu iki düşünce akımının tahlilinden sonra şimdi Kant'ın din felsefesini incelemeye geçebiliriz. Sayfa 189. 2. Kant'ın din felsefesi. Kant'ın felsefesinin şu üç soruya cevap aradığını söyleyebiliriz. Neyi bilebilirim? Ne yapmam gerekir? Ve neyi arzulayabilirim? Bu üç soruya verilen cevaplar onun felsefi sistemini de belirleyen öğelerdir. Kant, neyi bilebilirimi saf aklın eleştirisi ile, neyi yapmam gerek sorusunu ise ahlak metafiziğini içeren birkaç kitapla, dipnot yıldız, neyi arzulayabilirim sorusunu ise saf aklın sınırları içerisinde din adlı eserleriyle açımlamaya çalışır. Her bir çalışma veya eleştiri onu diğerine yöneltmiş, dolayısıyla da Kant felsefi sistemi bir bütünün kavranması şeklini almıştır. Dipnot yıldız. Bu kitaplar Prolegomena to any future metaphysics, Fundamental Principles of the Metaphysics of Moral, Critic of Practical Reason and Metaphysics of Ethics'dir. Kant, daha ilk eleştirisinin, parantez içinde saf aklın eleştirisi, ön sözünde amacını açık bir şekilde ortaya koyar. İnanca yer açabilmek için bilgiyi bir yana atmak zorunda kaldım. Dipnot 12. Kant, Arı Us'un eleştirisi, Çev Aziz Yardımlı, İdea Yayın Evi, İstanbul, 1993. B. 30. Ön sözden naklen. Kant bunu neden söylemektedir ve inkar ettiği ya da bir yana atmış olduğu bilgi ile o neyi kastetmektedir? Sayfa 190. Kant'a göre bilgilerimiz tecrübelerle başlamış olsa da tecrübeden hareketle inşa edilmemektedir. Dipnot 13. Kant AGE B 1-2. Burada Kant'ın söylediği şey, tecrübenin insan bilgisi için zorunlu olduğu, parantez aç, tecrübe yoksa insan bilgisi de olmaz, kapa, fakat tecrübenin bilgi için yeterli olmadığıdır. Çünkü bilginin mümkün olması için tecrübeye bir form veya yapı da eklenmelidir. İçeriye ancak insan zihniyle form ve yapı kazandırılır. Kant bu bağlamda algısız kavramların boş, kavramsız algıların ise kör olduğunu belirtir. Dipnot 14. Kant AGE A 103-106 A 112. Ona göre insan bilgisi iki gerekli şarta bağlıdır. Zihinle elde edilen formlar, duyularla elde edilen içerikler. Bu ikisi olmadan bilgi imkansızdır. İnsanın tüm bilgisi kategorilere dayanır ve kategoriler olmadan hiçbir şey bilinemez. Dipnot 15. Kant AGE B 102-107 B 144-159. Kant, gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe Prolegomena Çev Ioanna Kucuradi Yusuf Örnek. İkinci baskı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1995, S24. Bu ise görünen dünya ile gerçek dünyanın ayrılması demektir. Kant, insan bilgisinin asla gerçek dünya veya numenler dünyası ile kontak kuramayacağı kanaatindedir. Bizler ancak aklın yahut anlağımızın kategorileriyle desteklenen fenomenler dünyasını bilebiliriz. Çünkü bilgi sadece zihnin a priori kategorileriyle desteklenen şeylerde mümkündür. Dolayısıyla da gerçek dünya, parantez aç, numenler dünyası yahut kendi özünde şeyin yani das Ding an zihin dünyası kapa bilinemez. Buradan hareketle Kant, inanca bilgi kılıfı giydirmek olarak nitelendirdiği dogmatik inanç ve inançsızlığı reddeder. Dipnot 16. Kant 1996 A S 72. Kant 1991 B 344-345. Görüldüğü üzere ahlak, iman, vahiy ve din gibi konular numenler alanına ait olup bize sentetik a priori tarzda bilgi vermezler. İşte bu bağlamda Kant'ın inanca yer açabilmek için bilgiyi inkar ettim veya bir yana koydum ifadesi önem arz eder. Bu onun metafiziğe ve hürriyete kapı açabilmek için bilgiyi inkar etmesi demektir. Kant'a göre mutluluğa açılan biricik kapı ahlaktır. Dipnot 17. Kant, Lectures on the Philosophical Doctrine of Religion, Chev, Allen, Schiff ve Wood, parantez içinde, Religion and Rational Theology'nin içinde. Cambridge University Press, Cambridge, 1996 B, S 407 veya 28 2. üst üste 1078. O, saf aklın eleştirisinde duyulardan hareketle akla yükselirken, pratik aklın eleştirisinde bunun tam tersi bir yol izler ve bu sefer akıldan duyulara inmeye çalışır. Bu şekilde Kant, ahlakı her türlü sezgiden, tecrübeden ve motivasyonlardan arındırmak istemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, hatta dünyanın dışında bile var olan şeyler arasında iyi niyet, parantez içinde guter will kadar kayıtsız ve şartsız iyi bir şey yoktur. Dipnot 18. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Çev, Ioanna Kucuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı, 3. baskı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1999, S 69-79. Ayrıca bakınız, Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev, Ioanna Kucuradi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1982, S 45. Kendi varoluşu mutlak bir değere sahip olan, kendisi amaç olan, nokta nokta nokta. Schopenhauer'a göre, bizzat bir gaye olarak var olmak ifadesi başlı başına bir zırvadır ve bir contradictio in adjecto'dur. Çünkü kendi kendine gaye asla mevcut değildir. Bu uzun boylu cüce demeye benzer. Bakınız Senail Özkan, Schopenhauer, Paradokslar Üzerinde Raks, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006, S 346-347. Demek oluyor ki ahlaki davranışta asıl olan hedefe ulaşmak değil, bilakis tüm eyleme refakat eden iyi niyettir. İyi niyet bizzatihi kendi başına gayedir. Tüm gayelerin asıl gayesidir. Kant, ahlak metafiziğini geliştirirken ahlaki yasa ona aynı zamanda summum bonum, en yüksek iyiyi geliştirmeyi de buyurmaktadır. Bu, pratik aklın bize mutluluğa sebep olan erdemi amaçlamayı buyurmasıdır. Summum bonum, mutlulukla, daha doğrusu mutlu olmaya layık olma ile ahlakın birleşmesidir. Dipnot 19. Kant, 1999, S 121. Kant, en yüksek iyinin ancak akıl dünyasında gerçekleşebileceğini, erdem ve mutluluğu birbirine ancak Tanrı'nın bağlayabileceğine inanır. Dipnot 20. Kant, 1999, S 136. Sayfa 192. Dolayısıyla da Tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi kavramlar saf pratik aklın postüloları olarak kabul edilir. Fakat ahlakı temellendirmek için bu kavramlara gerek olmadığı gibi Kant, summum bonumu geliştirme ödevinin Tanrı kavramına kadar genişletilmesini de bir zorunluluk olarak sunmaz. Bu sadece bizlerin erdem ve mutluluğu birleştirme ümidimizden kaynaklanmaktadır. Kant, erdemin mutluluk ile tamamlanmasının ancak Tanrı aracılığıyla olabileceğine inanmakta, insanların mutluluğa değer olmalarını onlara ancak Tanrı'nın bağışlayabileceğini iddia etmektedir. Dipnot 21. Bakınız Kant 1996 A, S 110. Biz insanlara değil Tanrı'ya itaat etmeliyiz. Kant AGE, S 88-89, 113. Bize bağlı olan her şey yoluyla ilerlemeli ve kralın vermesi için dua etmeliyiz. İşte burada mutluluk umudu ve Tanrı postülasına inanç bizi dine ve teolojiye ulaştırmaktadır. Görüldüğü üzere Kant, ahlak metafiziğini iyilik postülatına, yani Tanrı'ya dayandırmakta ve Tanrı yoksa en yüksek iyinin gerçekleşebilmesi mümkün değildir demektedir. Dipnot 22. Kant 1999 S142-143. Kant'ın ahlaki kurgusunu sonunda Tanrı'ya dayandırması, onun ahlaki relativizmden kurtulma çabası olarak da yorumlanabilir. Fakat gerçekte Kant, Tanrı postülatını ahlak kanununun genel geçerliliği için değil, en yüksek iyinin gerçekleşmesinin ümidi için kabul eder. Yani o, ahlak kanununu temellendirmek için Tanrı'ya dayanmaz, fakat var olan ahlak kanunundan hareketle Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışır. Kısacası ahlaki sistem, Tanrı'dan hareketle ortaya konulmaz. Ahlaktan hareketle Tanrı'nın var olması ümit edilir ve burada belirleyici olan din, vahiy ve teolojik etik değil, pratik akıldır. İşte bu bağlamda Kant'ın üçüncü sorusuyla, yani neyi umut edebilirim sorusuyla karşılaşırız ki, o da bizi salt aklın sınırları içinde dine götürür. Kant, Saf Aklın Sınırları İçinde Din adlı eserinin ön sözünde, parantez içinde ikinci baskının, temel amacının ahlak dininin, salt akıl dininin, vahyedilmiş din veya tarihsel din diye ifade edilen şeyle aynı veya benzer olup olmadığını belirlemeye çalışmak olduğunu söyler. O, burada kutsal kitap ve aklın niçin ve nasıl bir olabileceğini gösterme teşebbüsünde bulunmaktadır. Onlardan birini takip eden, diğerine uymakta başarısız olmayacaktır. Dipnot 23. Kant 1996 A. S. 40.